Merhabalar, Hardware Plus Kitap Kulübü'nün yeni yayınına hoş geldiniz. 25 Mayıs Perşembe günü yanımda Ömer Faruk var. Merhaba Ömer, nasılsın?
Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyisiniz?
Ben de iyiyim. Bugün öncelikle seni tanıyalım. İlk kez beraber yayın yapacağız. Birçok kez Telegram kanalında sohbet ettik. Chat
Evet.
tarafında çok katkın olmuştu bize. Chat'ten katkılarını tanıyordur belki arkadaşlar. Ömer Faruk kimdir? Ne iş yapar? Biraz seni tanıyalım Ömer.
Öncelikle teşekkür ederim. Yani güzel ve samimi bir ortam hani şey anlamında. Ömer Faruk 91 doğumlu. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Sivas'ta okudum, Cumhuriyet Üniversitesi'nde. İlahiyat mezunuyum. Şu anda öğretmen olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 8-9. yılımı yapmaktayım. Lisede, Anadolu Lisesi'nde hep çalıştım. Daha önce Van'da, Urfa'da, şimdi de Kocaeli'de, Şehirova'da görev yapıyorum. Güzel, samimi buluyorum. Yani hep öğrencilerle birlikte olmak bizi her zaman dinç tutuyor. Bu anlamda öğretmenliği sevdiğimi çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Kısaca Ömer Faruk, sanırım bu, yani nerede olduğumuz ve ne iş yaptığımız bizi her zaman sanırım ön plana çıkaran en temel kimlik olsa gerek diye düşünüyorum.
Çok haklısın. Peki EVP Kitap Kulübü ile nasıl tanıştın Ömer?
Şimdi HVP aslında bizim hep teknoloji alanında bildiğimiz ve teknoloji alanındaki tarafsızlığıyla ön plana çıkan bir yayın grubu. Sanırım ilk YouTube kanalı kurulduğundan beri takip ettiğim bir oluşum. Ama kitap kulübünü biraz daha geç tanıdım. Yani yaklaşık aslında sanırım 5-6 ay, belki daha fazladır takip ediyorum kitap kulübünü. Ama daha önceden de tanışmak isterdim. Çünkü güzel kitaplar ele alındı burada. Yayınlarınızı takip ediyordum ama hiç dahil olmadım organizasyonlara da. Yani okulan kitapları ben de okuyordum aynı şekilde. Sizle takip ediyordum burada. Ama böyle yani niye uzak duruyorum ki? Ben de dahil olayım. Hani hem HVP'nin teknoloji kısmında varız, hem de en azından faydalanıyoruz, istifade ediyoruz. Hem de kitap kısmından da istifade edelim istedim. Ve bir vesileyle dahil olmuş olduk. Yani nasip de bugünkü kitabı değerlendirme kısmında bizim olmamız varmış. Öncekilerde de aslında şey yapabilirim ama birazcık kendimi geri planda tuttuğumu söyleyebilirim.
Bu arada Yusuf da iyi yayınlar demiş. Onu da hep chat ekranından bize yaptığı katkılarla tanırız. Onu da en kısa zamanda yayınlara bekliyoruz. Daha
Kesinlikle.
önce Yıldıray Ateş'le de birçok yayın yaptık. O da ilk başlarda çok çekiniyordu. Ya ben işte kamera karşısında işte YouTube'da hiç yayına katılmadım vesaire diye. Ama gerçekten hani bir başladığın zaman zaten HVP'nin samimi ortamıyla işte bizler yani sanki bir sohbet ortamında konuşuyormuş gibi kitapları ele alıyoruz. Ya burada herhangi bir iddiamız yok. Hani biz iyi biliyoruz, iyi yorum yapıyoruz değil. Sadece şahsi fikirlerimizi burada konuşuyoruz. İlk defa bu kitap kulübü yayınlarını gören arkadaşlar için nasıl başladığını kısaca özet geçeyim. Ersin abinin yaptığı bir yayında işte biz hep Türk milleti olarak şikayet ediyoruz ama hiç harekete geçmiyoruz demiştim. O da sağ olsun işte kitap konusunda okumuyoruz konusu geçerken o zaman bir kitap kulübü kuralım beraber hani yayınlar yapalım derken yaklaşık 2 seneyi devirdik. Her ay
Evet.
bir kitap seçip değerlendiriyoruz, sohbet ediyoruz kendi aramızda. Bu kitap biraz aslında Nisan'dan sarktı. Nisan ayında başladığımız seçtiğimiz bir kitaptı. Telegram kanalında bir oylama yapıyoruz katılan arkadaşlarla. Ama işte nasip bugüneymiş. Biraz böyle seçimler, şunlar, bunlar derken biraz süreç uzadı. Daha fazla uzatmayalım dedik ve
Şimdi,
Ömer Faruk'la da tanışmış olduk.
evet. Tabii şey var, yani sizin söylediğiniz hani bu kitap kulübüyle ilgili yani çok samimi bir ortam. Hani bu anlamda dediğiniz gibi herhangi bir iddiamız yok. Biz bilir kişi değiliz. Biz de okuyucuyuz ve aynı şekilde hayatını yaşatan işte sıradan vatandaşız bu anlamda. Onun samimiyetiyle belki okuduklarımızı yorumluyor olmak çok daha böyle bize bir içtenlik katıyor. Bir akademik olarak değerlendirmiyoruz olayları. Hani bir romanın olay öyküsü bizi belki çok heyecanlandırmıştır, onu paylaşmışızdır. Her ne kadar belki akademik anlamda o kadar da mühim bir konu olmasa bile bizler burada onun o sıcaklığını paylaşıyoruz. Sizler paylaşıyordunuz daha doğrusu, biz istifade ediyorduk. Bugün de tabii ki finans kitabı var elimizde. Her ne kadar alanımız iktisat olmasa da dilimizin döndüğü kadar konuşmaya çalışacağız. Tabii burada bir parantez açayım, çok böyle uzatmış oluyor muyum bilmiyorum ama yani kitaplar aslında bizim hayatımızın temelini oluşturması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler bugün konuştuğumuz hemen her cümlede aslında daha önceden okumuş olduğumuz kitaplara, makalelere dayanarak kuruyoruz cümlelerimizi. Şayet bunları okumamış olsaydık öyle rastgele konuşan kişiler olurdu. Bu bağlamda okuduğumuz şeyler ne kadar genişse, ne kadar derinse ya da bir alanı ne kadar farklı yönlerde ele alabiliyorsak, işte o zaman daha rahat, daha objektif, daha kendine güvenir bir şekilde konuşabiliyoruz. Öteki türlü kulaktan dolma bilgilerle hareket eden kişiler haline geliriz. O yüzden kitapları ben yani çok fazla önemsiyorum ki bu aile de aynı şekilde önemsiyor. O yüzden burada bulunmaktan ayrıca hani mutluluk duyduğumu ifade edebilirim.
Şimdi kitap kulübünün şöyle bir farklı bir yanı oluyor. Özellikle ben hani başından beri burada olduğum için şimdi herkes ilgi alanına göre bir kitap okuyor. Ama burada yaptığımız oylama sonucunda çıkan kitabı okuduğumuz için yani oylamayı da ben belirlemiyorum. Yani herkes bir kitap öneriyor. 4 kitap, 5 kitap olduğu zaman oylamayı sunuyoruz. Ve farklı kitapları da okumuş oluyoruz. Yani hiç okumayacağınız, ilgi alanınıza gelmeyen bir kitabı okuyabiliyorsunuz. Bugün mesela finans kitabı okuyacağız. Birçok arkadaşımız finans kitabı belki hiç okumamıştır.
Evet.
Aslında bu yaşa kadar da niye okumamışız dediğimiz kitaplar oluyor. Çünkü şimdi birazdan konuşacağız kitabı. Gerçekten okullarda öğretilmeyen parayla alakalı, okullarda öğretilmeyen şeyleri anlatıyor kitap. Tabii şahsen ben 39 yaşındayım. Ya bu yaşa kadar bu kitabı neden okumamışım? Belki 20 yaşında okusaydım çok farklı hayatımı yönlendirirdim. Ya da bu 20 yaşında bana bu kitabı okuyup da tavsiye eden biri olsaydı bakış açım çok farklı olabilirdi. Geçen yıllarıma dönüp acıyorum bazen bazı kitapları okuduğum zaman. Neden bu bilgileri öğrenmedim diye.
Evet.
Ve dediğin gibi her okuduğun kitap kendine farklı bir bakış açısı sağlıyor ve konfor alanından çıkmayı sağlıyor. Yani ben özellikle böyle distopi kitapları, bilim kurgu kitapları, tarih kitapları okumayı seviyorum. Ama burada baktığım zaman çok farklı kitaplar okumuşum bu kitap kulübü sürecinde ve hepsinden de bir şeyler öğrenmişim.
Evet.
Bazen hiç tanışmadığım bir yazarı okuyup peş peşe 3-4 kitabını okuduğum da oldu. Hani bu kitap kulübü yayınlarından bağımsız olarak yazarı sevdiğim için. Onun için tanışmamız için bir vesile oluyor.
Evet.
İstiyorsan hemen Zengin Baba Yoksul Baba kitabına geçelim yavaştan. Robert Kiyosaki'nin yazdığı bir kitap ve 41 milyondan fazla satmış. Dünyanın en çok okunan finans kitabı olarak literatürde geçiyor. Sen bu kitabı şimdi okuduğunda neler hissettin? Bu kitabı başladığında ne bekliyordun, neler buldun diye yavaştan bir giriş yapalım.
Şimdi tabii elbette ben aslında Kiyosaki'nin birkaç videosunu izlemiştim. Ama kitabını okumamıştım. Aslında kitabını okumak oldukça keyif verdi bana. Biraz önce yazarı araştırdım kim diye. Şu an 76 yaşında olan bir Amerikalı iş adamı Kiyosaki. Tabii en meşhur olan kitabı Zengin Baba Yoksul Baba kitabı. 51 dile çevrilmiş ve 41 milyondan fazla satış yapan bir kitap. Bu cidden yani dudak uçuk yutarıcısına bir rakam. Yani 51 dil ne demek oluyor? Ya bizler muhtemelen saymak istesek şu birikimimizde 51 dilin hangileri olduğunu muhtemelen sayamayacağız diye düşünüyorum. Bu anlamda dünyanın tamamını aslında çevrildiğini ifade edebiliriz. Yani çok ciddi bir rakam bu. Kendisi tabii zengin baba ve yoksul baba diye anlattığı şey aslında kurgusal karakterler değil. Bizzat kendi hayatından bahsediyor. Yoksul baba kendi babası. Zengin baba ise arkadaşının babası. Ve aynı zamanda öğretmeni de diyebiliriz bunu. Yani hayat öğretmeni, iş anlamında, para anlamında öğretmen diyebiliriz arkadaşının babasına.
Aslında yoksul baba dediği kendi babası da aslında böyle hani fakirlik içinde, çaresizlik içinde olan bir kişi değil. Bu arada Ömer Faruk düştü herhalde. Ben devam edeyim, tekrar yayına gelir. Robert'in kendi babası bir öğretmen ve kendi okuduğu okulu çok iyi okumuş. İyi bir yerlere gelmiş bir öğretmen. Geldin Ömer. Ben o arada hani Robert'in kendi öz babasından biraz bahsettim. Kendi aslında çok böyle disiplinli, öğretmenliğini çok güzel yapan ve ailesine sorumluluk sahibi şekilde bir bakan bir baba. Ama arkadaşının yani Mike'ın babası kendi babasının zihniyeti olarak çok farklı. Yani kendi babası böyle sağlam bir iş olsun, maaşlı, düzenli bir işim olsun derken Mike'ın babası da tamamen farklı işler yaparak, yani girişimcilik işleri yaparak, kendi işini kurarak zenginleşen bir insan. Buradan sen istiyorsan devam et. Kopmadan önce sendeydi.
Aynen.
Söz.
Ya, maalesef az önce bir anda düştü. Hemen tabii tekrar geri gelebildim. Zengin baba ve yoksul baba olarak iki figür karşımıza çıkıyor. Burada tabii hani yani yoksul baba kendi babası, yoksul derken sizin de ifade ettiğiniz gibi yani böyle perişan bir durumda değil. Hani öğretmen, ki anladığım kadarıyla tabii Amerika'daki öğretmenlik hani bizdekiyle pek statü anlamında uyuşmuyor. Yani oldukça da iyi bir öğretmen olduğunu ve iyi bir gelir kazanan bir öğretmen olduğunu ifade etse de çok dürüst birisi olduğunu, işte faturaları her zaman zamanında yatırdığını, hiçbir vergiyi aksatmadığını ve sürekli ona bu anlamda dürüst birisi olması gerektiğini işte ve benzeri bir dünya şeylerde öğütler veren bir babadan bahsediyor. Ama tabii bunun böyle olması çocukluk yaşlarındaki Robert için bir şey ifade etmiyor. Çünkü o kendi eğlencesine bakıyor, kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayabildiğini ya da karşılayıp karşılayamadığına bakıyor. Arkadaşlarıyla kendisini kıyaslıyor ve kendisinin zengin olmadığını ve babasının da zengin olmadığını, dolayısıyla ihtiyaçlarını ya da istediği şeyleri yapamadığını fark ediyor. Bunun üzerine ne yaparız diye düşünüyor. En yakın arkadaşım Mike'la tabii ki kafa yoruyorlar. Burada bir işin enteresan kısmı var. Mike zengin babanın oğlu ama zengin bir çocuk değil. Yani çünkü servet babasının ve babası Mike'a şey yapmıyor. Yani o anlamda al parayı, işte ahar vur, harman savur şeklinde bir yaklaşımda bulunmuyor.
Aslında sen öğretmen olduğun için şöyle söyleyeyim. Şu an günümüzün de aslında biraz yanlışı diyebilir miyiz? Şu an mesela bizim yetiştiğimiz dönemde biraz da hani bize yaklaşım farklıyken, şu an hani bizim çektiğimiz nesil o şeyleri kendi çocuklara çekmesin diye biraz daha kol kanat giriyor. Biraz daha işte istedikleri her şeyi yapmaya çalışıyor. Hani şöyle bir tabir var. İşte bu nesil çalışmıyor. Bu nesil kendini geliştirmeye uğraşmıyor. İşte hazıra çok alışmış bir nesil gibi yorumlar oluyor. Bilmiyorum, sen bir öğretmen yani, olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun?
Evet, aslında burada yine bir parantez açayım şey anlamında. Yani bu öğretmen olarak hani ifade etmek, hani sizin de dediğiniz gibi aslında çok daha yani isabetli oldu. Çünkü yani branşınız ne olursa olsun aslında çok da fark etmediğini düşünüyorum bir anlamda. Çünkü hani eğitim çok topluca bir şey. Yani ne öğrettiğinizden çok hani içerik, branş anlamında ne öğrettiğinizden çok öğrettiğiniz eğitimin kalitesi ya da insanlık bu anlamda daha ön plana çıkıyor. Biz burada dediğiniz gibi yani hani biz bu şeyleri çektik, işte çocuğumuz çekmesin şeklindeki yaklaşımın dengesiz bir şekilde elimizden kaçırdığını düşünüyorum. Yani özellikle biz bunu velilerimize de görüyoruz. Aslında kendimize de bunu görebiliyoruz. Hep kıyaslamayı kendimizden yaptığımız için kendi yaptığımız ya da kendi yaşadığımız şeyleri çocuğumuza asla yaşatmamak istiyoruz. Dolayısıyla alttan gelen nesil bunların hiçbir zaman farkına varmıyor. Yani çünkü hiç görmediler. Öyle bir sıkıntı da görmediler. Öyle yani ne yapabilirim sorusunu hiçbir zaman düşünmediler. Çünkü bunu düşündürtmedi aslında bir üst kuşak. Bunu daha dengeli bir şekilde verebilsek çok daha isabetli olur. Buradaki zengin babanın yaptığı şey de bu. Hani burnun sürtsün değil de hani sen bir bak bakalım ne yapabiliyorsun? Ayaklarının üstünde durabiliyor musun? Önce bunu bir tecrübe et. İstersen ben sana yol da gösterebilirim diyor. Oysa ki biz hiç yol göstermeden doğrudan hani şey var ya işte bana balık tutmayı hani öğret şeyi. Hatta doğrudan şey diyordu sanırım Leyla ile Mecnun'da. Bana olta verme, balık tutmayı da öğretme. Bana doğrudan balık ver diyordu. Şimdi biz bunu sanırım yapıyoruz. İşte kaçırdığımız nokta burası yani. Doğrudan balığı verirsek bu balık nereden geliyor? Nasıl tutuluyor? Bununla alakalı hiçbir bilgiyi aktarmamış oluyoruz. Yani temel problemlerden birisi bu.
Hatta kitapta Robert Kiyosaki şeyi de eleştiriyor. Eğitim sistemini de eleştiriyor. Çünkü
Evet.
yıllardır anlatılan, ya tabii bu kitap Amerika'da yazıldığı için Türkiye'de de çok farklı değil aslında, ama yıllardır bir müfredat var ve o müfredat anlatılıyor, ama yaşadığımız dünya bambaşka bir dünya olmuş ve hep aynı müfredat anlatılıyor. Hatta kitapta Sharon diye bir karakter vardı galiba. Çocuğu ona diyor ki, yani Sharon çok çalışkan bir insan ve eğitimi için karı koca çalışıp çocuklarını eğitiyorlar. Yani varını yoğunu eğitim için harcıyorlar. Bir gün çocuğu diyor ki, ya ben hani bu anlatılan şeylere kafa yormak istemiyorum. Çünkü bu bilgileri nerede kullanacağımı bilmiyorum diyor. Yani annesi de diyor ki, eğer bir iyi bir üniversiteye gitmezsen diyor, işte iyi bir işin olmaz diyor. Yani ama baktığın
Evet.
zaman aslında hiç olay öyle değil. Yani orada öğretilenler evet belli bir yere kadar, yani orada Robert Kiyosaki de hiç okumayın, hiç öğrenmeyin demiyor. İlgi
Demiyor. Evet.
alanınıza yönelin ve ilgi alanınızdaki şeyleri öğrenin diyor. Çünkü size hayat boyu size eşlik edecek ve
Aynen.
kullanacağınız bilgilerle devam edin ve o konularda sürekli kendinizi geliştirin diyor.
Şimdi ona da tabii kitapta dediğiniz gibi değiniyor. Hatta burada ben hani önden de söyleyeyim. Bir kitabını daha okudum. Buna da bazı atıflar yapacağım. Nakit Akışı diye. Birbirini tamamlayan iki kitap bunlar bence. Hani biri olmadan diğeri o eksik kalıyor. Yani ben öyle yorumluyorum. Burada da bu eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğinden ziyade nasıl olmamız gerektiğinden biraz bahsediyor. Yani sanayi devriminin öğretileriyle hareket eden bir eğitim sistemimizin olduğunu söylüyor. Ona biraz daha ileride tekrar değiniriz, atıfta bulunuruz sanırım.
Tabii, hatta şu konuya girmişken hemen onu söyleyeyim. Robert Kiyosaki'nin tasarladığı bir oyun var. Yani Monopoly tarzında
Evet.
zenginlerin parayı nasıl
Cashflow.
kullandığı ile alakalı. Neydi adı oyunun?
Cashflow.
Cash
Nakit
Flow ve
akışı gibi bir şey, nakit takibi ya da
hı.
öyle bir
Yani
Türkçeleştirmesi var.
oradaki Sharon çocuğuna hani bu oyunu oynatarak aslında zenginlerin para için çalışmadığını, parayı nasıl çalıştırdıklarını anlatan bir oyun. Bunu da
Evet.
söylediğin gibi tecrübe ederek öğretiyor. Yani bazı şeyleri kitapta yazıp biz de, yani meslek sahibi olmadan önce üniversitede, lisede belli bilgileri aldık, ama üniversite diplomasını alıp güncel hayata çıktığımız zaman, belki öğretmenler için çok öyle değil ama ben bir gıda mühendisiyim. Alıp diplomama çıktığım zaman öyle hiçbir fabrika beni kapısında gel
Evet,
buraya
değil mi?
fabrika müdürü olarak diye beklemedi. Ya da orada o kadar ayrıntılı öğrendiğimiz, laboratuvarlarda, analizlerde öğrendiğimiz şeyleri bazen işe girdiğiniz yerlerde öyle bir laboratuvar olmadığı için, altyapı olmadığı için o kadar bilgi hiçbir işinize
Karşılık,
yaramayabiliyor.
evet, karşılık bulmuyor değil mi?
Biraz eğitim sistemine de girdik
Evet.
buradan, ama
Ama
istiyorsan
kitabın
tekrar...
içinde de var bu zaten. Yani sürekli atıfta bulunuyor aslında kitapta da. Hani çok dışına çıkmamış oluyoruz. Şimdi bu Mike'la Robert tabii çocukluğunda bunları yaşıyorlar. Ve buna bir çözüm arayışına giriyorlar. Ve ilk deneyimleri hani bunu nasıl çözebiliriz diye baktıklarında akıllarına gelen şey... Eskiden tabii bilmiyorum, ülkemizde ben hiç görmedim. Belki daha yaşı büyük olanlar da tecrübe etmiştir, vardır belki, bilmiyorum ama eskiden diş macunları günümüzdeki gibi böyle bir plastik bir malzemeden değil de kurşundan yapılıyormuş. Ya da Amerika'da öyleymiş. Yani ben, ülkemizde de öyledir belki ama ben bilmiyorum. Kendi işte diş macunu, kullanılmış diş macunu kaplarını ve işte komşularının tükettiği, çöpe atmak yerine işte onlara vermesini istediği diş macunu kalıplarını, kaplarını topluyorlar. Bunları eritiyorlar. Ve madeni para haline getiriyorlar. Yani kalpazanlık yapıyorlar. Biz parayı bu şekilde kazanabiliriz diye düşünüyor bu iki çocuk. Ve sonuç olarak gerçek anlamdaki kalıplara basarak fiziksel para haline getiriyorlar. Bunu kullanıyorlar da. Ancak tabii ki bunu özellikle yoksul baba, yani kendi babası öğrenince kızıyor tabii ki böyle şey olmayacağını, işte bunlara derhal işte sonlandırılması gerektiğini falan söyleyip şey yapıyor. Zengin baba da bundan haberdar oluyor zaten. O da diyor ki yaptığınız şey doğru değil ama en azından bir şeyler yapmışsınız diyor. Hani tasvip etmiyor bunu, yapmayın da diyor. Ama isterseniz ben size paranın nasıl kazanılacağını öğretebilirim diyor. Onlara farklı bir anahtar sunuyor. Yani gittiğiniz yol, hani ne yapıyorsanız yapın ama yasal dairenin dışına çıkmayın diyor. Zengin baba ısrarla. Hani öteki tarafta doğrudan kızan bir babayı görürken burada sana bir de yol gösteriyor. Bak yaptığın şey tam bir şey yapmışsın. Bu güzel. Ama yaptığın şey yasal değil. O yüzden yasal çerçevenin dışına çıkmaman gerekir diye bir yorum yapıyor. Ve onları bir eğitime tabi tutuyor. Karşılığında da çok küçük bir ücret işe teklif ediliyor burada.
Hatta şöyle de yanlış hatırlamıyorsam, yanılmıyorsam düzelt beni. Mike'ın babası diyor ki yanımda çalışmaya gelin size diyor. Evet. İş vereceğim diyor. Bir marketi yok tabii. 9 tane marketi vardı galiba. Tabii bu arada evet. bu çocuklar 9 yaşında yani. Hani zengin olmayı öğrenmek için Robert 9 yaşında karar veriyor. Ben diyor Mike'ın babasından bir şeyler öğreneceğim. Ve kendi marketine geliyor. 3 saat boyunca sadece konserveleri sildiriyor. Ve haftada da 30 cent veriyor.
Evet evet aynen. Birkaç kuruş gibi de değerlendirebiliriz.
Tabii o zaman için 30 cent çok düşük bir ücret. Ve yaklaşık 3 hafta çalışıyor. 4. haftada Robert işi bırakıyor. Diyor ki yani ben bir şeyler öğrenecektim diyor. Sen bana bir şey öğretmiyorsun. Hani burada sadece angarya iş yaptırıyorsun diyor. Ondan sonra 3 haftada bedava çalıştırıyor. zengin baba. Diyor ki yani ben hani böyle bedava çalıştırıyorsun ama yani hiçbir şey yapmıyoruz biz. Yani para da almıyoruz. Daha sonra çağırıyor yanlarına diyor ki tamam diyor bundan sonra diyor haftada 5 dolar vereceğim size diyor. 5 dolar da o zaman için yani İyi bir ebeveynin çalıştığı bir para haftada 5 dolar. Tabii burada aslında zengin baba şunu yapmaya çalışıyor. Yani önce sıkıcı bir işte çalıştırıyor. Sonra bedavaya çalıştırırken aslında bir fikir bulmalarını sağlamaya çalışıyor. 5 dolar verdiğinde de hani acaba bunların parası yani satın alabileceğim, bu kişiyi satın alabileceğim meblağ nedir onu öğrenmeye çalışıyor. Yani parayla satın alabileceğim bir insan mı? Yoksa kendini geliştirme için adım atacak bir kişi mi? Burada işte 3 farklı şeyi deneyerek aslında bir ders veriyor. Hani kitaplarda hadi açın defterinizi okuyun değil de hayatta bunu tecrübe ederek o 9 yaşındaki çocuklara evet. bunu öğretmek istiyor.
Robert şey diye anlatıyor burada yani isyan ettim diyor. Yani 30 cent neymiş diyor yani. Hani ben bununla hiçbir şey yapamıyorum. Burada köle gibi çalışıyoruz. Durumu babasına anlattım. Babası da kızıyor. Diyor ki yani bunları işte mahkemeye çıkartmak lazım. Tamamen zulmediyorlar. Böyle çalışma koşulları mı olur falan diye. Oysa ki zengin baba dediğin gibi burada bir öğretimden bahsediyor aslında. Hani ve tüm aslında öğretim sistemini de bu temel üzerine oturtuyor. Yani sen aldığın maaşla ne yapmayı düşünüyordun? Şimdi ne yapmayı düşüneceksin? Yani 30 cent ala ala sadece tüketmeyi düşünüyordun sen diyor. Neyi düşünüyordu Mike? İşte dondurma almayı düşünüyordu. İşte beyzbol oynamayı düşünüyordu. Bunun için de para gerekiyordu. Oysa ki artık hani 5 doları duyunca diyor çıldırmıştım diyor. Yani 5 dolar pek çok yetişkinin kazanamadığı bir paraydı diyor o zamanlar. Dayanamadım, kabul etmek istedim ama diyor etmedim. Hani daha da şey yani bunu parayla biçilmez bu öğrenme dersi diye. Bu şekilde bir yaklaşımda bulunuyor.
Hatta tam bu
ata geçiyor.
Tam bu örnekte de şunu yaşıyorlar. Aslında Mike'la Robert bu market deneyiminde şunu fark ediyor. Yani bunlar bir magazin okuyorlar. Yani çizim olarak ne diyorlar ona? Karikatür dergileri gibi dergiler okuyor çocuklara yönelik.
Evet.
Tanesi yanlış hatırlamıyorsam 30 cent civarında bir meblağ olması lazım. Hı hı. Gün sonunda hani satılamayan şeyleri yayın dağıtıcının geri aldığını görüyorlar. Daha sonra diyorlar ki Robert ve Mike bu kişiye gidip ya sen bunları ne yapıyorsun geri aldıktan sonra diyor. Atıyorum diyor. Bize versene diyor. Ondan sonra yani peki siz diyor bunu alıp satamazsınız yani bir şartla veririm. Alıp satmamanız lazım diyor. Tamam diyorlar. biz bunu alıp kendimiz okuruz diyorlar. Sonra eve giderken şu akıllarına geliyor. Bir tane garajları var. Kendi gibi karikatür okumayı seven çocuklar var. Bunu bir iş fikrine dönüştürüyorlar. Diyorlar ki yani her giren kişiden diyorlar 10 sent alsak ve o garajda 3 saat 4 saat bunları okusalar. Yani çünkü bir sürü dergi oluyor. Yani normalde 30 sente bir dergiyi satın alabiliyorsun ama o gelen kişiler
Daha
orada
fazla para bırakacaklar.
daha fazla şeye ulaşma şansı oluyor. Aslında şu anki bir Spotify gibi hani eskiden biz kaset alıyorduk,
Evet.
CD alıyorduk. Bir kişinin 10 şarkısını dinliyorduk ama şimdi kataloğu alıyoruz, her şeye ulaşabiliyoruz. Neyse bu çocuklar bu girişim fikrini yani 9 yaşında bulup yaklaşık 9,5 dolar falan kazanıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam
Evet,
kitapta öyle bir
evet.
örnek var.
Zengin baba bunu takdir ediyordu yani
Çünkü
yaklaşımlarını.
bir girişimciliğe dönüşüyor. Yani oradaki aslında işte 3 saat angarya iş yaptırmak, sonra bedava çalıştırmak, sonra büyük paraya
Evet.
çalıştırmak. İşte bu yaşadıkları tecrübeden bir girişimcilik fikri çıkıyor. Çünkü
Aynen.
bedava çalışırken bunu bu
Parasal
tespit
olarak
edip paraya
sıkıştın
dönüştürüyor.
orada ve bir çözüm bulman gerekiyor. Onlar da bu muazzam fikri ortaya çıkarıyorlar. Yani tabii döneme ve şartlara göre söylüyoruz. Herkesin kendi şartları kendisine göredir ama böyle bir çözüm buluyorlar ve Zengin Baba da bunu takdir ediyor zaten hani yaptıkları şeyi.
Bunun dışında demin senin söylediğin örnekte yani kazandığı maaşa göre yaşıyor dedin ya. Burada aslında Robert Kiyosaki diyor ki sınırlarınız diyor, sınırınızı maaşlarınızın belirlediği bir yaşam sizce yaşam mıdır? Yani
Evet.
sadece maaşına göre yaşadığın bir yaşam yaşam mıdır? Çünkü kendi babası, o dürüst öğretmen babası bir şey olduğu zaman, bir şey sahibi olmak istediği zaman ya ben bunu karşılayamam diyor. Ama zengin baba ben bunu nasıl karşılayabilirim diye düşünüyor. Yani onu tamamen olumsuz olarak görmüyor. Onun bir yolu vardır ve o yolu bulmalıyım şeklinde yaklaşıyor. Orada aslında bakış açıları, kafaların çalışma şekli bambaşka. Yani biraz da girişimci kafasıyla yaklaşıyor zengin baba. Ama diğer yoksul baba da ya ben bunu alamam. Alırsam almam için ikinci işte çalışmam lazım. Daha çok saatler çalışıp mesaide bir şeyler kazanmam lazım diyor. Ama aslında hani bu şeylere sahip olma, o zengin babanın zenginliğine sahip olmasının sebebi tamamen fırsatları yakalamak, doğru yatırımları
Evet.
yapmak aslında onun zenginliğine zenginlik katıyor.
Zaten şeyin kırılım noktası burada gerçekleşiyor. Yani kitabın anlatmak istediği ana omurgayı bu yaklaşım biçimi şey yapıyor. Ve işin artık finans dersi vermeye başlıyor. Yani ne yapmak lazım diye. Aktifler ve pasifler diye ikiye ayırıyor. Yani bu sizin herhangi bir iktisat kitabında bulamayacağınız bilgilerdir diyor. Çünkü iktisatçılar olayı bu şekilde ele almazlar. Onun burada söylediği şey günlük çözüm aslında. Yani sistemin sana sunduğu çözümleri görmen şeklinde yorumlatıyor Kiyosaki. Ve kişinin gelirini dediğiniz gibi sabit gelir yani maaşla ilişkilendirmemen lazım. Sen bu maaşla ne yapabilirsin? Bunun cevabını vermemiz lazım. Aktif ve pasif diye iki gelir grubunu daha doğrusu kazanç mı diyelim mal varlığı ya da mal varlığı daha doğru olur. Bu şekilde olayı ele alıyor. Aktifler size her zaman para getiren şeylerdir. Yani cebinizden para çıkmadan para getiren şeylere aktif olarak nitelendiriyor. Pasifler ise sizin sahip olduğunuz mal varlığı ama bu mal varlığı sizin cebinizden her ay para çıkmasına ya da işte her yıl neyse bir şekilde para çıkmasına sebep olan şeyler. Olayı bu
Bu
şekilde.
arada hemen senin verdiğin örneği şöyle somutlaştıralım. Yani pasif derken kitapta da örneğini veriyor. Bir ev sahibi olmak
Evet.
aslında pasif. Çünkü vergisini veriyorsun. Bir gideri var, bir elektrik vesaire faturalar var. Ama bunu nasıl aktif tarafına yazabilirsin? Evi kiraya verdiğin zaman sana gelir getiren bir
Evet.
kaleme dönüşüyor. Aynı şey araba için de geçerli. Bindiğin araba pasif ama onu kiraladığın zaman direkt aktife
Hemen
dönüşüyor.
burada şey tabii gelebilir. İyi de kendi evim olmadan işte ben bunu kiraya verip kendimi kirada oturacağım gibi. Hemen kendimize göre bir yorum yapıyoruz ama olay bu değil. Ev sahibi olabilmek için gereken adımları at o zaman diyor sana. Yani bir evin varsa ötekini cepte tutmak yerine kirala. Hani iki tane evin varsa düzeltiyorum. Tek evin varsa zaten sen oturacaksın. Ama evin yoksa da ne yapman lazım kısmına tüketerek yani sadece pasifleri kullanarak bir şey elde edemezsin diyor. Dediğim gibi otomobil mesela pek çok kişi otomobilin işte bir yatırım aracı olduğunu söyler. Oysa ki o der ki hayır otomobil yatırım aracı falan değildir. Otomotiv
Ya
olayın.
Türkiye dışında evet,
evet
yani.
Aynen.
Türkiye'de bir değişik yani, son 200 senedir her şey yatırım aracı gibi oluyor ama
Evet. Yani ne
bu arada
alırsan kârdasın şey oluyor maalesef.
Yusuf İslam'ın yorumunu da yansıtmak istedim, çünkü bu söylediği şeyler hep risk almakla alakalı. Yani evet, bir şey yapıyorsunuz. Çünkü bize hep şu öğretildi. Okullarda da bizden önceki nesilde sabit bir işin olsun. Ya da şu an mesela çok revaçlı. Ya işte memur ol. İşte devlet arkanı daya. Şimdi burada Robert Kiyosaki evet bize biraz farklı geliyor ama tabii zenginler gibi düşünmek konusu aslında bu finans kitabının konuşmamızın sebebi. Çünkü Kiyosaki diyor ki kitabın başında da aslında krizlerin nasıl geldiği, Amerika krizlerinin bu 2008'in vesaire nasıl geldiğine aslında bir giriş yapıyor orada. Yani bu %95'i yoksul kafayla düşünüyor, %5'lik de kısım zengin kafayla düşünüyor diyor. Onun için diyor size bu okullarda size paranın nasıl çalıştığını, paranın nasıl bir mekanizma olduğunu anlatmazlar diyor. Çünkü onlara size yoksullar lazım. Herkesin zengin olmasını istemiyorlar.
Evet, bu da bir öğretilmiş şey aslında. Yani böyle öğrendiğimiz için öyle düşünmüyoruz. Oysa ki
Çünkü
bakış açımızı değiştirirsek biraz daha fazla yol almamızı sağlayabiliriz.
biraz acımasız ama Robert Kiyosaki maaşlı çalışanları şöyle görüyor. Eşeğin önüne bir tane havuç koyduğun zaman diyor sürekli koşar diyor. Yani biraz
Evet.
abi yerli oluyor ama
Evet.
ama diyor yani bu şekilde maaşlı çalışan kime çalışıyor diyor. Bir patronuna çalışıyor. İki banka borcu olduğu için bankaya çalışıyor. Bir de devlete çalışıyor diyor. Çünkü o hep o döngünün içinde. Yani sürekli ya şöyle düşünün, bir maaş alıyorum. Zaten gelir vergisi de kesiliyor. Bir şey alacağım zaman vergilerle kesiliyor. Ben kalanın da yaşamaya çalışıyorum. Ama diyor zenginler şöyle yapar diyor. Bir şirket kurarlar diyor. İşte Hawaii'ye tatile gider. Onu diyor gider kalemine yazar.
Evet.
Yemek yer
Yönetim
gider
kurulu
kalemine
şey olarak
yazar.
yapardı. Evet.
Yani yönetim kurulu toplantısı olarak görür diyor. Şimdi baktığınız zaman illegal değil, yasal olmayan bir durum yok. Ama işte zenginler baktığınız zaman büyük şirketler de böyledir. Yani biz çok vergi veririz taban ve orta sınıf olarak. Ama zengin şirketler bir yatırım yapar, bir inşaat başlatır, onu gider olarak gösterir, vergiden düşerler.
Evet.
Hatta maalesef şu yaşadığımız depremde bile yapılan yardımların bir kısmı vergiden düşüldü. Hani
Evet,
baktığınız zaman bu
evet.
fırsatları şirketler hep kullanıyor. Ama biz yoksul kesim, hani yoksul kafayla büyütülmüş, okullarda
Ha,
böyle öğretilmiş kesim. Biz hep gelir vergimizi veririz, bütün KDV'mizi, ÖTV'mizi veririz. Elimizde ne
evet. Hiç
kadar kalıyorsa,
aksatmamaya çalışırız falan.
onunla yaşamaya çalışıyoruz. Tabii Robert Kiyosaki şunu demiyor yani, herkes girişimci olsun, herkes benim kafamda olsun demiyor. Evet, sen bir maaşlı olarak çalışıyorsan diyor. Demin senin çok güzel söylediğin gibi bir kağıda, yani kitapta zaten görürsünüz, bir tablo çiziyor, çok basit yani. İki çizgi çiziyor, bir taraf aktifler tarafı diyor, bir taraf pasifler tarafı diyor. Evet, sen maaşı çalışıyor olabilirsin diyor. Ama gelirin aktif mi pasif mi, bu gelen kalem ne, hangisine giriyor? Bunu iyi tasarlaman lazım diyor. Evet, bir karı kocasınız, çocuğunuz var. Daha iyi bir eve geçmek istiyorsan diyor, daha pahalı bir ev için kredi alıyorsun diyor. Ve onu pasif tarafına yazıyorsun. Çünkü bankaya çalışıyorsun. Vergisi, çünkü aldığın evin muhitte daha iyi bir yerdeyse vergisi daha da artıyor diyor. O
Evet.
hep pasif tarafta kalıyor diyor. Ama sen bunun yerine aktife dönüştürebileceğin bir kalem varsa, bunlar neler olabilir? İşte borsada temettü veren hisseler, işte gelir kalemi olarak yazan şeyler ya da demin örneğini verdik. İşte bir
Yani
araba alıp
tahvil,
kiralık.
senet, patent, hani hemen her şey, hani burada şey dediğiniz gibi borsa, işte farklı ortaklık, yatırım, hani bu kişinin içinde bulunduğu ekonomik duruma göre değişecek şeyler, ama az da olsa senin mutlaka bir şeyler elde etmen için çalışman lazım. Bu elde edeceğin şey işte hisse senedi olabilir, işte temettü kısmı olabilir, tahviller, senet. Bunlar işin aktif kısmı diyor ve sen bunu düşünmelisin şeklinde yorum yapıyor dediğin gibi.
Daha doğrusu aslında zenginler parayı çalıştırır, yoksullar para için çalışır diyor. Onun için biz hani burada bunu, bu kitabı okuduktan sonra aslında bakış açımızı biraz bu tarafa yöneltmemiz lazım. Eğer eskiden kenarımızda bir para varsa, işte iPhone'un yenisini alacağım diyeceğimize, bu eğer elimizdeki telefon yetiyorsa, o arta kalan parayı belki aktiflerimizi nasıl arttırabiliriz noktasına çevirip, çünkü şu örneği de biraz sonra kitap örneğini vereceğim. Mert Başaran'ı ben YouTube kanalını takip ediyorum. Kendi kitabı da var, Küçük İşler Büyük Özgürlükler diye. Zamanında şunu yapmış. Yani iPod çıktığı zaman herkes iPod alırken o iPhone hissesi almış. Ve iPhone hissesi yani herhalde 20-25 sene önce, belki de 15-20 sene önceden bahsediyorum. iPhone hissesinin grafiğini açsın arkadaşlar, baksın. iPhone hissesi nereye gelmiş? Yani o zaman Apple hissesi aldığında ben diyor işte 6-7 sene sonra iPhone'u bedavaya getirdim diyor. Çünkü oraya yatırdığı para ne kadar büyüdü ve iPhone'u tamamen ucuza almış oldu. Hani burada aslında Robert Kiyosaki'nin anlatmak istediği, hani durumlarda bir fırsat görüp oraya yönelmek gerekiyor. Yani ben çaresizim, ben yapamam, işte kendi babası gibi işte ben bunu karşılayamam demek yerine ben bunu nasıl karşılayabilirim adımlarını ve fırsat, yani zenginler de hep böyle zaten. Mesela şu an 2 senedir, 3 senedir ülkemizde bir ekonomik kriz var. Bakın zenginlere, daha çok zengin olmuşlar. Fakirlere daha fakir olmuşlardır. Yani bu hep kriz dönemlerinde zenginler nedense daha çok zengin oluyor.
Evet, işte o yüzden biz de bu kitaplar vesilesiyle en azından bakış açımızı değiştirerek bu krizleri az önce işte hani riskleri hani göz ardı etmemek lazım yorumuyla birlikte nasıl değerlendirebiliriz? Şu an riskli bir ortamdayız. Ne yapabiliriz? Biraz daha en azından bu aktif pasif dengesini kurarak kendimize göre bir muhasebesini yapmamız lazım yani. Burada bir de şey diyordu. İlk yatırım şeyi için bir işte emlak almak isterler, emlak yatırım yapmak isterler. Bankaya başvurur Kiyosaki. Tabii banka şey ister, hani mal varlığını sorar, neyin var diye. O da yazar işte beyzbol toplarından işte golf sopalarına bir dünya şeyi yazar. Hepsinin ederleri de çok fazla olduğunu söyler oysa ki yani gerçekten değeri vardır ama bunun banka nezdinde hiçbir önemi yok. Çünkü ona göre bunların hepsi şey yani anlamsız, ikinci el, her ne kadar sıfır olmuş olsa da ikinci el konumunda olan şeyler. O yüzden tüketimimizi de buna göre yapmamız lazım diyor. Yani siz 450 dolara bir golf sopası aldığınızda bunun değeri 150 dolardan fazla değildir aslında diyor. O diyor mağazada o fiyat. Yani siz bunu bir şey olarak gösteremezsiniz. Ya da sıfır aldığınız bir otomobilin tabii elbette yani ülkemiz dışında biraz yorumlayalım. Olması gereken şekliyle diye düşünelim. Sıfır aldığınız bir otomobilin daha direksiyonuna ilk defa elinizi dokundurduğunuzda o araç
Yüzde.
%23 değer kaybetti aslında diyor. Yani bu senin pasifin aslında. Hani aldığın otomobil sonuçta ikinci el olmuş oluyor. Ne olursa olsun. O Mazda o fiyat.
Hem de
Ve
işte
burada
vergisini ödüyorsun, kaskosunu
tabii
ödüyorsun, garajında dursa hiç çalıştırmasan bile, hani benzin masrafı yapmasan bile, dediğin gibi değer kaybediyor. Nesi
aynen.
gerekiyor yani, ülkemiz dışında kaybediyor zaten.
Evet. Burada bizler de işte kendimize şey mesajını veriyoruz. Yani biz de tabii sabit maaşla çalışan kişiler yani her ay kazancımızı nasıl harcıyoruz? İşte vergileri ödüyoruz, faturalarımızı ödüyoruz. İşte ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli tüketim malzemelerini alıyoruz ve aslında odaklandığımız nokta neyi nasıl daha fazla tüketiriz ya da nasıl daha rahat tüketebilirim? Buna odaklanıyoruz ve elde ettiğimiz para tamamen tüketim kısmına gidiyor. Yani hep pasife çalışıyoruz biz. Hani bu arda gelen parayı nasıl değerlendireceğimizle ilgili herhangi bir bilgimiz olmuyor bu noktada. Ya da öyle düşünmüyoruz. Çünkü hep
Ve
tüketim
burada
şeyine odaklanıyoruz.
şunu ekleyeyim. Yani burada aslında biraz da duygularımızın kurbanı oluruz. Yani
Evet.
burada korku ve arzularımızı kontrol edemezsek, yani bir maaşımız olsun, işte o maaşı düzenli harcamayı, bunu alamam, şunu alamam dediğim zaman bu parayı kaybetme korkusu. Bir yanda da hani elimize fazla para geçtiği zaman da işte bir kulaklığın varsa daha üst modelini al. Yani aynı işlevi gören bir şeyin aslında iki katı pahalı bir şey almakta. Bu,
Evet.
orada da arzularımızı dizginleyemiyoruz ve aslında bu sistemin, demin Yusuf yazmıştı, tam bir kölelik sistemi diyor. Bu sistemin
Maalesef. Evet.
biraz kurbanı oluyoruz. Yani orada zengin adam, yani Warren Buffett da galiba 20 senelik arabasına biniyor adam. Yani kendi özel şoförü yok. Yani Warren Buffett'tan bahsediyoruz. Adam dünyanın zengini. Ama diyor ki 20 senelik araba bana yetiyor diyor. Ya da geçenlerde Avrupa'da Mert Başaran'ın bir arkadaşları geliyordu. Diyor ki ya siz burada kriz var, kriz var diyorsunuz ama diyor sokaklarda diyor hep 2022, 2021, 2023 model arabalarla dolaşıyorsunuz. Yani nasıl zenginlik yok, hani nasıl kriz var diyorsunuz. Çünkü Avrupa'da adam belki 10 sene önce almış araba, işini görüyor, değiştirmiyor. Ya da elektrikli arabalar çıktı şimdi. Elektrikli arabalarla gidip geliyor. Yani bir gösteriş, bir merak şeyi yok. Evet. Hani bende bu var diye göstermeye çalışmıyor aslında. İhtiyacını görüyor mu? Görüyor. Arta kalan parası varsa, mesela İtalyanlar için bahsedeyim. Adam arta kalan parasıyla gidiyor tatil yapıyor. Gidiyor iyi bir yerde yemek yiyor. Yani kendi zevkini orada tatmin ediyor. Ama biz işte üstümüze daha marka bir tişört alıyoruz. Daha iyi bir telefon alıyoruz. Daha iyi bir araba alıyoruz. Daha iyi bir muhite taşınıyoruz. Ve o zaman da biraz da harcamalarımız arttığı için o demin örneğini verdiği, hani eşeğin önünde bir havuç mantığıyla o sistemde sürekli kısır döngünün içinde kalıyoruz.
Biz tabii burada hep yani kendi koşulumuza göre düşünüyoruz ama diyebiliriz işte biz de onlar gibi giyinmeyecek miyiz diye. Ama şu an bizim şartlarımız bu. Yani biz içinde yaşadığımız duruma göre bakmamız lazım ve bu şekilde yorumlarsak ancak kendimizi biraz daha şey yapabiliriz. Yani hep kıyaslayarak değil, hani onlar böyle giyiniyor işte ben niye bunu giyinemiyorum. Onu giyinince cebimde para kalmıyor ya da adam onu giyiniyor ve cebinde parası kalıyor. Şimdi bu
kredi kartı borçları artıyor. Hani bugün baktığın zaman ülkemizde bile kredi kartı borçluluğu inanılmaz seviyelere gelmiş durumda. Yani ben çok arkadaşımı biliyorum. Sadece asgarisini ödeyip kredi kartının bir sonraki ayı devrediyor, bir sonraki ayı devrediyor. Şimdi bizim dediğin gibi öyle bir gelirimiz yok. Yani ben Robert Kiyosaki gibi çok büyük şirketlerim yok. Yani adam, zengin adam şunu düşünüyor. Bir şirketim varken fırsat bulayım da yatırım yapabileceğim ikinci bir şirkete ortak olayım diye bakarken ben gidip telefonumun daha pahalı modeline odaklanıyorum. Yani aslında burada odak noktamızın yanlışlığını bize bu kitap gösteriyor.
Biz işte o yüzden kendimize göre yorumlamamız lazım ama hep böyle aklımızda işte daha büyük bir evde oturmak, daha güzel bir arabayı almak. Ha bu güzellik illa böyle sıfır olmak zorunda değil. Örnek veriyorum 2000 model bir arabaya biniyorsan işte ben niye 2010 model, sonuçta 13 yaşında bir arabadan başlıyordum ama yani buna odaklanmak bile aslında bir üst aşamayı düşünmek anlamına geliyor. Dolayısıyla ben bir üst basamağı düşünebiliyorsam onun masraflarını çıkaracak şeyi de düşünmem lazım. Hani zengin baba diyordu ya, bunu nasıl karşılarım? İşte nasıl karşılarım kısmı bu. Şimdi bir araba alacaksan bu araba senin cebinden her ay para çıkaracak bir şey. O yüzden bu çıkaracak parayı karşılayacak bir şey bulman lazım. Yani senin cebinden çıkaracağın para değil de öncesinde farklı bir yatırım yapman lazım. Ve bu yatırımdan elde ettiğin gelirle alacağın arabanın masraflarını karşılaman lazım. Ki senin cebinden bir şey çıkmasın. Hani olaya böyle bakın diyor. Doğrudan şunu elde etmem lazım, almam lazım diye değil. Alacağınız şeyin masrafını nasıl karşılayacağınıza odaklanın. Önce masrafı karşılama kısmını çözün. Ki bunu aktiflerle çözebilirsiniz. Yaptığınız yatırımla çözebilirsiniz. Ve bu gelire göre de bir araba alın. Kendi eşine aldığı arabayı bu şekilde anlatıyor. Eşim diyor araba almak istiyor, isteyip duruyordu diyor. Oysa ki ben hani bunu birazcık geciktirdim. Daha sonra bu isteği yerine getirmek için işte yatırımlar yaptım ve yatırımlardan elde ettiğim şeyle arabanın yakıt giderlerini karşıladım diyor. Olaya bu şekilde bakmamız lazım. Yani şimdi işte evimizi beğenmiyorsak, daha güzel bir evde oturmak istiyorsak, evet tamam doğru, güzel bir evde oturalım. Peşi sıra muhtemelen belli bir anlamda huzur da getirebilir ama plansız hareket ettiğimizde yine oturduğumuz ev daha fazla masraf götürecek ve dolayısıyla bizim her ay maaşımızla geçiniyorsak eğer kazandığımız maaştan arta kalan hiçbir şey olmayacak. Hele hele kredi gibi bir şey aldıysak, bunu bir de ödeyemiyorsak ya da sıkılıyorsak ödeme noktasında banka evini senin elinden alacaktır. O yüzden önce aktifleri harekete geçirmek lazım. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda pasiflere odaklanmak gerektiğini söyler kitabın özü olarak.
Kesinlikle haklısın. Bu arada neden hani finansal analiz bilmemiz lazım? Ya bunları neden öğrenmemiz lazım? Çünkü hani finansal özgürlüğümüzü kazanmak için, çünkü bu kitapta da başka örneklerde de finansal özgürlüğü şöyle tanımlıyorlar. Ya ben bugün işi bıraksam kaç ay ya da kaç yıl hayatta kalabilirim? Yani ben bu işi mesela Mert Başaran'dan hep örnek veriyorum. Mert Başaran da 37-38 yaşında kendi istediğim saatte uyanabiliyorum diyor. Evet, bir emlak işi yapıyor.
Hı
Ama
hı.
işte o aktifleri zamanında biriktirmiş. Hatta yine ondan örnek vereyim. Pandemi zamanında Türk Hava Yolları hissesi almış çok düştü diye. Neden bunun tekrar geri döneceğini görebiliyor. Ya da bazen komplo teorisi videoları izliyoruz. Böyle bazılarının kitaplarını okuyoruz. Şu Covid gelecek, şöyle salgın hastalık olacak falan diye. 3 senedir, 4 senedir söylüyorlar Covid'den önce. Mesela biz hiç uyanamadık o zaman. O zaman aşı şirketlerine, ilaç şirketlerine yatırım yapan insanlar var. Tabii
Evet.
aşı şirketleri o zaman patlayınca, her şey düşünce o insanlar çok fazla zengin oldu. Yani bu insanlar bu fırsatı önceden görüp değerlendirdiği için zengin oluyorlar.
Kitapta da şey var, yani zenginler parayı bulur diyor başlık olarak. Onlar bir şekilde parayı bulur. O dediğiniz örnekler mesela, hani kriz anında adam bunu görebiliyor. Şimdi bizler sabit maaşla çalışan kişiler bunları göremiyoruz yeteri kadar. Çünkü hep kendi gün sonunu ya da işte ay sonunu düşündüğümüz için ya da hedeflerimiz hep belli tüketim noktalarına kaydığı için bunları göremiyoruz. Dediğiniz gibi mesela işte Türk Hava Yolları'na o dönemdeki yapılan bir hisse. Bunu görebilmişsin ya da kitapta verdiği örnek, Kiyosaki'nin verdiği örnek şey der. Mesela Alexander Graham Bell'in ürünleri çok satılmaya başladığında artık Graham Bell bununla uğraşamaz ve bunalmaya başlar. Şirketini satmak ister. Western Union'a şey yapmış 100 bin dolara. Kabul etmemiş firma. Bunu görememiş. Yani ne dereceye ulaşabileceğini göremediğini söylüyor mesela. Oysa ki görseydi, hani o Türk Hava Yolları örneği gibi mesela, görseydi ki büyük firmadan bahsediyoruz ama göremedi diyor bunu örnek olarak. Ya da mesela McDonald's örneğini veriyor. McDonald's'ı sizler hamburgerci olarak biliyor olabilirsiniz ama McDonald's aslında hamburgerci falan değil diyor. Asıl gelir
Aslında
kaynağı
tam orada sen
dediğiniz gibi.
söylemeden şeyi sorayım. Robert Kiyosaki bir eğitiminde diyor ki hamburger olarak McDonald's'tan daha iyi kimler yapabilir diyor eğitimde. Yani o toplantı salonu %80'i el kaldırıyor. Ben daha iyi hamburger yapabilirim diyor. Peki diyor McDonald's neden sizce bu kadar büyüdü diyor. Orayı da sen söyle istiyorsan.
O da tabii ki bunu satabilmekten bahsediyor aslında. Hani yapmak değil, bu sistemi kurabilmekten bahsediyor. Ama burada asıl nokta, hani paranın kazanılma noktasını hamburgercilik değil diyor. Benim işim emlak. Emlak sektöründeyim ben diyor. McDonald's'ı biz hep hamburger olarak bakarız ama emlak sektöründe var olduğunu ve asıl parayı buradan kazandığını söylüyor. Kendi yerlerini kendisi alıyor. Kendi restore edip kendi işte kiralama yöntemiyle şey yapıyor. Zaten en gözde yerler alıyor. Yerleri alıyor ve aslında McDonald's hem geldiği için değerleniyor hem de değerli yerde kiraya verdiği için ve adını da sattığı için ayrıca para kazanan bir şeyden bahsediyoruz. Yani biz hep McDonald's'ı işte hani fast foodcu olarak değerlendiriyoruz ama şirketin kurucusu kendini bu şekilde tanımlamıyor. Ben emlak işindeyim diyor. Her tarafta şubesi var ve onların hepsi kendi mülkü adamın. Onu kiralıyor. McDonald's olarak kiralıyor. İşte
Aslında
buradan
tam
hep.
burada şöyle de bir örnek verebiliriz. Yani o dönem için mesela gayrimenkul yatırımı çok iyiydi. Çünkü ucuzdu çok her şey. Şimdi ben arkadaşlara şeyi tavsiye ederim. Yani Deloitte'ın yaptığı araştırmalar var. Yani günümüzün en çok yükselecek trendleri şeklinde böyle makaleler okusunlar. Ekonomisi de okuyabilirler. Şimdi herkes şunu söylüyor. İşte sürdürülebilirlik, işte iklim
Evet.
krizi vesaire. Şimdi bunlarla ilgili bunlara çözüm olabilecek şirketler neler yapıyor? Bunları araştırmakta fayda var. Hani bu yatırım tavsiyesi değil. Yani ben de şu an herhangi bir şey yatırım yapmış değilim ama yani ülkemizde bile elektrikli arabalar çoğalacak. Bunlara şey şarj istasyonları olacak. Bunların batarya tüketimi olacak. Yani burada aslında bizim görmemiz gereken şey ileride nereye gidiyorsa o dünya, o
Evet.
sistem. Oradaki fırsatları önceden görmek gerekiyor. Çünkü genellikle yapılan yanlış şu oluyor. Bir şey çok yükselmiş oluyor. İşte geçen 2 sene önce Bitcoin'in çok yükselmesiyle herkes kriptocu oldu. İşte bu senenin başında da işte herkes borsacı oldu. Herkes yani kapıdaki adam bile güvenlik görevlisi borsa hissesi konuşuyordu. Şimdi işte seçim mesim derken her şey yerlerde. Şimdi herkes bir şeyler yükseldikten sonra duyup o zaman en tepede atlıyor ve o düştüğü zaman da ya bu işte bu kumarmış, bu Ya işte bize göre değil bu. İşte bu insanları kandırıyor. Aslında öyle değil. Yani bugünden itibaren 5 sene, 10 sene sonra projeksiyona bakıp dünya nereye gidiyor? Biz nelere yatırım yapmalıyız? Görüp onlara yatırım yaparsak şu an ucuzken o zaman da işte yükseldiği zaman da bugün 10 liraya aldığım şey 1000 lira olduğu zaman işte o zaman zengin olmanın kıyısına yaklaşıyoruz. Aslında kitabın çoğunda da ya tabii bu borsa anlamında değil ama aktiflerden kastı Robert Kiyosaki'nin bu fırsatları görün diyor. Ya bir zengin diyor kenarda parası olduğu zaman daha iyi nasıl bir şirket satın alabilirim diye bakıyor diyor. Nasıl daha iyi bir şirkete ortak olabilirim, onu satın alabilirim diye bakarken işte yoksul baba da işte benim zaten bunu karşılayacak gücüm yok. Onun için bir şey sahibi olamam gözüyle bakıyor ve o yoksul olarak hayatına devam ediyor.
Şimdi şu kitapta hani diğer nakit akışı kitabı bunu tamamlı aslında daha doğrusu bunun pratiğe dökülüş şeklinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgilerin aktarıldığı kitap. Bunda da bu dediğiniz şeyleri burada da odaklandığı nokta yine bir çizelge yapıyor. Yani daha doğrusu bir T gibi düşünebilirsiniz bunu. Her bir boşluğa işte şeyin sağ tarafındakilere çalışan ve serbest meslek olarak ayırıyor. Soldakileri ise iş sahibi ve yatırımcı olarak ayırıyor. Sizler çalışan ya da serbest meslekteyseniz aslında aynı şeyi yapıyorsunuz. Serbest meslek olarak kendinizi çalıştırıyorsunuz yine. Sabit gelirliyseniz çalışan kısmındasınız ve bu dairenin dışına çıkmanız çok zor diyor. Oysa ki yatırımcı olan kişi parayı her şekilde kullanır. Yani siz para için çalışmazsınız. Para sizin için çalışır. Size çalışır. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Siz bir iş yerinde çalışırsınız ve daha yüksek maaş almak odaklı hayata bakarsınız. Bu böyle nesiller boyu devam eder. Ve bu ailede yaşayan bir kimse, yani işte babası ya da işte ailesi diyelim, sabit gelirli, çalışan ya da sadece serbest meslek erbabıysa, bunun iş adamı olma şansı yok diyor. Çok zayıf, çok düşük. Çünkü o şekilde düşünmez, zihnimiz o şekilde çalışmaz. İş adamı daha geniş perspektifte olaya bakar. İş adamı seni çalıştırır. Yatırımcı da iş adamını çalıştırır. Yani hiçbir şey yapmaz, adama ortak olur. Sadece para verir çünkü paranın sahibi odur. Parayı ona verir ve bu parayı çalıştır, ben de senden komisyon alacağım der. Ortaklık kurar. Burada da onu anlatıyor. Yani hatta çok şey cümleleri de var. İşte siz de kendinizden daha zeki kişileri işe alın ki onlar size daha çok para kazandırsın. Yani bundan da gocunmayın. Danışmanlarınız sizden daha zeki olmalı ki adım atabilirsiniz, yürüyesiniz. Ya da hukuk sistemini ve vergi sistemini çok iyi bilen hukukçularla çalışın, muhasebecilerle çalışın. Neden devlete daha fazla vergi veresiniz ki der. İşte işin şey kısmı burası zaten. Kırılma noktası. Bir parantez açıyorum burayı. Şimdi eleştirilen bazı noktaları var Kiyosaki'nin. Türkçe'de ben bulamadım şeyi. Zengin ve mutlu olmak istiyorsan okula gitme diye bir kitabı varmış. Ülkemizde göremedim. Türkçe tercümesi yok muhtemelen. Bununla birlikte çok ciddi bir şey olmuş aslında. Tepki çekmiş yani. Çünkü bunun yöntemini bizim etik olarak değerlendirmediğimiz ama yasal çerçevede kalan kısımla açıklıyor. Yani sizler devlete niye daha fazla vergi veresiniz ki der. Kur bir şirket. Az önce değindik ya. Siz anlatmıştınız. İşte tatilinizi yönetim kuruluna göster. Bindiğin otomobili işte şirket giderine göster. Onu göster. Her şeyi yani zengin adam vergi vermez diyor. Vergi
Tam
vermez.
aslında orada şunu ekleyeyim mi? Şimdi mesela çalışan bir insan olarak biz ne yapıyoruz? Önce kazanıyoruz, sonra vergi ödüyoruz,
Evet.
masraflarımız çıkıyor, sonra kalanıyla yaşıyoruz. Yani kalan bir para varsa onunla geçinmeye çalışıyoruz. Şirket de şunu yapıyor, çalışıyor, kasasındakini harcıyor, sonra geriye kalan üzerinden vergi veriyor.
Evet.
Yani aslında orada şirketlerin
Bütün şeyi
çalışma prensibi
harcadıktan sonra kalandan vergi veriyor. Biz harcamadan bu vergiyi.
yani toplam kazanımından vermiyor.
Evet.
Biz toplam kazanımından zaten elimize geçmeden vergi veriyoruz. Bir şey aldığımız zaman
Harcadıkça
belli
onların da
oranda ver.
vergisini ödüyoruz bile.
Tabii yani artan oranda vergi veriyoruz. Yani biz bu aslında Ozan Bingöl diye bir vergi uzmanı var. Bilmiyorum Twitter'da arkadaşlar ya da kitapları da var okuyabilirler. Yani Türkiye'deki vergi sisteminin nasıl olduğunu, nasıl dolaylı vergilerle aslında biz çok fazla vergi verdiğimizi anlatıyor. Yani o anlamda herkese tavsiye edebilirim o kişiyi. Mutlaka onu bir videolarını izlesinler, kitaplarını okusunlar. Çünkü buradaki hani Kiyosaki tamamen yasal çerçevede senin dediğin gibi zeki insanları, liyakatlı insanları hep yanında tut. İşte en iyi muhasebeciyle çalış, en iyi danışmanın olsun, etrafında hep zeki insanlar olsun diyor. Çünkü oradan hep bir şeyler öğrenebileceğini ya da o yasaları çok iyi bil diyor. Yani yasaları içinde boşluklardan çok iyi yararlanman lazım ki diyor. O
Neden
işte
daha fazla
aktif.
para veresin?
İşte
Adamın
o
tek
aslında şöyle yapıyor. Oradaki şeyleri bilirsen aktiflere daha çok para ayırabilirsin. Aktiflere
Evet.
para ayırırsan da daha çok zengin olabilirsin. Aslında mantık çok basit. Yani bu özellikle o kitapta aktif ve pasif kısmı anlatması, çok sade bir şekilde anlatması gerçekten bu belki de bu kadar kitabın çok satılmasını sağlamış
Kesinlikle.
olabilir.
Yani dediği gibi klasik iktisat kitaplarında bunları bulamazsınız diyor ve doğru. Aslında işin temeli çok net. Biz ne yapabiliyoruz ona bakmamız lazım. İşte burada bu vergi şeyi. Evet ben doğru burada bir hem de hani ahlak kısmı olarak da kendi üstüme alıyorum biraz ama adamın dediği şey bu. Hani biz ahlak etik falan diyoruz ama yaptığım her şey yasal diyor. Buradaki işte sistemin çözülme noktası bu bizi aşıyor. Adam yasal olan şeyi yapıyor. Yasal olan şeye hani etik deyip dememek bunlar bir üst kavram. Ben bunu savunuyor değilim ama sistem bu şekilde ise Kiyosaki'nin dediği şey şu. Kendini herkes bu şekilde yapıyorken sen neden yapmayasın ki der. Bu şekilde şey yapar ve eleştirildiği nokta da bu oluyor. Ve kurduğu şeyler işte şirket kendi şirketlerine baktım ben yayına girmeden. Pek çoğunu iflas ettiği göstermiş. Yani ve malını bir şekilde koruyabilmiş. Yani onu da
Yok
değineceğim.
zaten şöyle
Ya da
biz
satmış. Değerlenince satmış şirketini. Farklı bir şirket kurmuş ondan sonra.
kitapta
Vakıf
zaten şunu
kurmuş.
söylüyor. Sen iflas edebilirsin diyor yani. İflas etmek kötü bir şey değil ki. Tekrar başlarsın diyor. Ama biz hani genelde maaşımız kesilirse ya da maaşlı bir iş bulamazsak ben hayatta kalamam olarak bakıyor. Aslında o tam tersine bakıyor. Evet iflas ettim. Yeni bir şirket kurabilirim. Buradan öğrendiğim şeyler ne? Hani yani neleri yanlış yaptım? Bir sonrakinde yapmayacağım şeklinde. Çünkü şöyle düşünüyor. Sen diyor bir hırsız evine girerse diyor senin televizyonunu alır, cüzdanını alır ama bilgi birikimini alamaz diyor. Çünkü onu tekrar kazanacak olan bilgi birikimi senin yaşadığın tecrübeler.
İşte o hırsıza kaptırdığın şeyi de nasıl kaptıramazsın kısmında da bir yaklaşım var. Hani eleştirilen noktalar bunlar. Hani hak veriyorum, eleştirmekte de hak veriyorum. Diyor ki iflas ediyorsunuz, işler yolunda gitmiyor. Ama diyor bir vakıf kurun ve şirketinizin mallarını vakfa geçirin. Dolayısıyla diyor vakfa kimse dokunamayacaktır. Çünkü o mal zaten sizin değil. Şirket kendi de sizin değil ama şirketinize el koyabilirlerdi. Siz bir vakfa şey yapın ve vakfa aktarın diyor. İşin bu tür şeylerinden de bahsediyor. Evet Amerikan sistemi ama ülkemizde de aynı şeyler var.
Ben şimdi sana ülkemizden bir örnek vereyim. Ben şu an gıda mühendisiyim ama bir satın almada çalışıyorum. Özel bir sektörde satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. Şimdi bir şirket diyelim ki ben bir mal alıyorum senden. Senin malını paranı ödemiyorum. Ahmet'in malını ödemiyorum. Mehmet'in malını ödemiyorum. Şimdi sen benden alacağını almak için beni icraya veriyorsun. Ahmet de veriyor, Mehmet de veriyor. Ben şimdi şirketim Levent üstündeyken 10 bin lira param varsa senin alacağın 5 bin liraysa ilk kim başvuruyorsa buna ilk başvuranı ödemeye başlıyor. Sonrası yok. 10 bin liram bittikten sonra kimse bir şey alamıyor. Bazen de yani şimdi off the record hani Kiyosaki'ye eleştiriyoruz ama ben piyasada içinde olduğum için şunu söyleyeyim. Ben Levent'im. Sen benim arkadaşımsın diyorum ki sana mal vereyim zaten ben batacağım biliyorum yani hani dönmüyor bu iş. Sen mal alıyormuş gibi fatura kes bana. O 10 bin lirayı da aslında ben seninle anlaşıyorum o 10 bin lirayı da aslında kendim alıyorum. Senden sonraki kişiler hiç para alamıyor. Ve bunu devlet de biliyor,
Evet.
herkes de
Ne
biliyor.
diyor ki
Yasa
yasal
böyle
yaptığın
dönüyor.
şeydi.
Yasal aslında. Ama baktığın
Evet.
zaman işte bu kar topu gibi büyüyüp
Evet.
herkes
İşte.
birbirine biraz parasını vermeyip taktığı zaman İşte piyasa durma noktasına geliyor.
Evet, bunların hepsinin yani hakikaten düzenlenmesi gerekiyor. Yani ülkemizde tüm dünyada aslında çok saçma bir zemindeyiz. Bunları okuyunca bir yandan da ne kadar saçma bir zeminde yaşıyoruz diye şöyle bir düşünüyorsun. Hani sana öğretilenler, insanlık olarak bakışın hani her şey bir anda değişiyor aslında bunları okuyunca. İşte Ya ona ayak uyduracaksın ya da işte bir şekilde olması gereken şey insanlık adına sistemin olması gereken şekilde kurulması. Ki bu bizim şu an elimizden gelmiyor. Bakalım yani bu arada bir saat falan olmuş yani böyle konuşurken şey oldu ama epey de
ben
zaman
sana yayın öncesi söyledim sohbet başlayınca bir saati deviriyoruz diye.
Değil mi?
Ben yavaştan kapatmadan arkadaşlara da şeyi tavsiye ederim. Evet. Biraz şeyi araştırsınlar yani para şu zamanda nasıl üretiliyor? Özellikle 70'ten sonra bu doların altına bağlı olan sistemi koparıldıktan sonra bir arkadaşlar internette arasınlar. Para borç sistemi nasıl oluşturulmuş? Yani öyle garip bir döngü var ki yani Merkez Bankası'na alınan 1 lira bankaya gidiyor. O bana mevduat verirken o 1 lirayı 4 lira gösteriyor. Aslında yani borç ekonomisi sürekli dağ gibi büyüyor. Yani bugün hepimiz belki bankaya gidip paramızı istesek sadece Türkiye için söylüyorum tüm dünyada. Belki üçte birini ne üçte biri yani yüzde binde birini karşılayacak bir para yok aslında fiziki olarak.
Evet.
Ama böyle işte mevduat dörde katlayıp bana kredi olarak açılırsa o dördü ben ödedim kredi şeyim arttı dört oldu 20. Çünkü ben ödeyen bir insanım ve bana kredi yükseldiği için daha çok para veriyor banka derken bunu büyük şirketler olarak düşündüğün zaman aslında olmayan bir para üretiliyor ve ondan sonra işte biz neden enflasyon yaşıyoruz? Neden aldığımız peynir işte 200 liraya geliyor? Neden aldığımız et eskiden 50 liraydı? Yani bu sadece Türkiye için söylemiyorum yani. Bu Amerika'da da böyle. Yani bundan 50 sene öncenin dolarla alabildiğiniz şeyi şu an alamıyorsunuz yani. Onun belki kaç katı oldu. Alım gücünüz sürekli düşüyor. Nominal olarak evet bir dolar değeri var. Ama alım gücü olarak baktığın zaman sürekli ekonomiler eriyor.
Evet. Bakalım şeyde ya ben son olarak şunu söyleyeyim kitapla ilgili yani ben iki kitabı da tavsiye ediyorum. Hani üslubu bence oldukça akıcı. Okuyunca kendimize mutlaka bir şeyler buluyoruz. Yani tamamen bambaşka dünyalar değil. Özellikle Nakit Akışı kitabında verdiği örnek şey oluyordu mesela işte yani büyük paralar kazanıyor olmanıza gerek yok. Ya da borç içinde de olabilirsiniz. Önce bu borcu kapatıp nasıl aktifler elde edebilmenin yönteminden bahsediyor. Ayda 150 dolar kenara koyabiliyorsanız bu sizin için yeterli bir birikim şeyi diyor. 150 dolar bizim için şu an baktığımızda yaklaşık ne kadar yapıyor hocam? 3000 lira falan mı yapıyor?
Evet.
Yani belki bir ayda 3000 lira nasıl kenara koyayım diye düşünüyor olabiliriz ama oradaki 150 dolar hani bizdeki 3000 dolar gibi düşünmemek lazım bunu. Daha küçük miktar da olsa nasıl şey yapabilirimin yönteminden de bahsediyor. Küçük küçük küçük küçük yaklaşımlarda bulunmamız lazım diyor. Ve verdiği bir örnek var. Bu sanırım şeyin en can alıcı noktası. O aktif pasif dengesini kurduktan sonra diyor ki insanlar marketlerde bir şey ucuzsa bunu kaçırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor diyor. Oysa ki borsa dibe düştüğünde ben bunu almam lazım diyen kimseyi göremiyorsun diyor. Hani sizin o verdiğiniz örnek o Türk Hava Yolları'ndaki örnek falan. Şimdi aynı şeyler. Bunu insanlar niye göremiyor anlamıyorum diyor. Markette bir ürün ucuzsa onu almak için hemen koşuyorsun. Ve ihtiyacından çok daha fazlasını alıyorsun, stokluyorsun.
Oysa şöyle ki, bir şey var ama.
Borsada düşüyor niye almıyorsun diyor.
Hani okullarda bize öğretilmiyor ya. Yaşadığımız zaman da bu öğretilmiyor. Yani bize şöyle öğretiliyor. Tüketim toplumu olman için. Ucuz bulursan almak zorundasın. Fiyatı düştüyse almak zorundasın. Hep almak zorundasın. Ama kimse senin dediğin gibi borsa düştüğü zaman diplerde olduğu zaman almak çok karlıdır, yararlıdır. Kimse bize evet. Ne okullarda öğretiyor ne de yaşamımızda öğretiyor. İşte o %5'lik zengin kesim bunu biliyor ve bunu değerlendirerek sürekli zenginliklerine zenginlik katıyorlar.
Ve bize öğretilen şey hani iyi bir yerde oku, oradan mezun ol, işinle ilgili iyi bir yerde çalış, iyi maaş al. Sana öğretilen şey bu diyor. Oysa ki bunlar sanayi devrimi eğitim sistemi. Hep güvence odaklı. Yani ne kadar aylık alırım, ne kadar emekli olurum, emekli olduğumda ne kadar kazanç elde ederim. Bundan çıkın diyor. Bu zincirlerinizi kırın. Bunların hepsi sanayi devrimi yaklaşımı. Artık biz o çağda yaşamıyoruz diyor. Ve biz hep bu öğretiyle nesiller boyu bu öğretiyle aslında yaşıyoruz. Bakalım umarım yani bir fayda olur, bir farkındalık olur daha doğrusu.
Ya şeyin başında söylemiştim hani siz bir maaşlı çalışan olduğunuz zaman bir patrona çalışıyorsunuz, iki devlete vergi verdiğiniz için çalışıyorsunuz, bir de banka borcu oluyor, bankaya çalışıyorsunuz. Bu üçünü zengin ediyorsunuz. aslında demin söylediğin gibi hani o bakış açısından çıktığın zaman zaten Kiyosaki de hep patron olmuş. Bir şirket bu kurmuş, şirketini büyütmüş, başka şirket satın almış. Burada ben arkadaşlara şunu öneriyorum. Bu zaman artık girişim zamanı. Artık bizim yetiştiğimiz nesil işte bir diploma sahibi oluyordu, bir yerlerde çalışacak yeterlilikte oluyordu ama bundan sonraki nesil için o bir tane yeterlilik çok yeterli olmayacak. Yani bunun yanına sen yetenek olarak ikinciyi, üçüncüyü eklemek zorunda kalacaksın. Çünkü bu dönemin şartları bu. Hani yapay zekanın bu kadar geliştiği bir dönemde belki yarın biz işte bazı meslek gruplarını hayatlarımızdan çıkaracağız. Yani
Ben
sen
geçen
o
bizim
dip...
grupta da söyledim. Ben öğretmenliğin geleceğini çok uzun görmüyorum mesela.
Ya
Yani.
ben hani bazı doktorluk grubunun bile çok uzun görmüyorum. Yani çünkü bugün bir doktora gittiğim zaman şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Senden aldığı şeye göre reçete yazıp gönderebiliyor. Yarın bu gelişen yapay zekada bu çok rahat
Tabii.
yapılabilecek bir şey.
Hukuk
Bu birçok
sisteminde
sektör
aynı
için.
şeyler konuşuluyor. Yapay zekayla hakimlik. Yani bu dediğiniz gibi yani pek çok meslek aslında şeyi değişecek yani. Sektör anlamda
Ben
çok ciddi bir denge değişecek.
tam burada
Bakalım.
şeyi önereceğim. Yalın Startup diye bir kitap var. Eric Ries'in. Bu girişimcilik biraz da temel kitaplarındandır. Yani bu kitabı arkadaşların alıp okumasını tavsiye ederim. Çünkü design thinking dediğimiz yani bu yaratıcı düşünme tarafına artık bu bizlerin çok hızlı adapte olması lazım. Eski düşünce sistemini tamamen ortadan kaldırmamız lazım. Günümüzün girişimcilik fırsatları tüm dünyada çok fazla. Ülkemizde de çok fazla olmaya başladı. Girişimci olmak için çok böyle büyük paralar gerekmiyor. Hatta büyük paralar gerekiyorsa bile yatırımcı bulunabiliyor. Yatırımcı olan şirketler var. Sizin şirketlerinize ortak olup hibe veriyorlar. Size yatırım yapıyorlar. Belli kurduğunuz hisse yani şirkete ortak oluyorlar ve o şirketin büyüyeceğini düşünerek ortak oluyorlar. Yani adamlarsa tamamen işi bu zaten. Onun için Kiyosaki gibi bunu nasıl karşılayabilirim düşünüp bu fikirleri nasıl üretebilirim diye düşünüp çaresiz olmamak lazım. Yani bu kalıplardan artık biraz sıyrılmamız lazım. Ya biz bu şekilde düşünüyoruz, biz bu şekilde para kazanıyoruz, biz bu kadar yapabiliriz'in dışında ya bugün işte bir Facebook örneğinin nereden geldiğini görüyoruz. Ya da şu an ülkemizde bile birçok girişimin işte Yemek Sepeti'nin, işte Getir'in yani bunlar tamamen aslında fırsatları görerek yani aslında şuna odaklanıyorlar. Bir problem buluyorlar, o probleme eğiliyorlar. O problemler üzerinde neleri geliştirebiliriz bunu düşünüyorlar. Yani siz de etrafınızda bir problem bulun, o problemi yaşayan kişilerle gidin görüşün. O problemleri neden yaşadıklarını, kendi problemleriniz de olabilir bu arada. Ama başkalarıyla da görüşün, aynı problemi yaşıyorlar mı? Oradan sonrası zaten size fikir olarak önünüze düşmeye başlıyor. O kişilerden aldığınız feedbacklerle bir şeyler geliştirmeye başlıyorsunuz. Biraz bu tarafa doğru kafamızı çalıştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu
Evet,
arada
yorumu. Ben de
o
şimdi o
adam
yorumu okuyordum.
arkadaşımız umarım bu gibi aksiyonlar için harekete geçecek cesareti bulabilir. İş alanı artık global, bunun bilincinde olmayız. Çok haklı. Yani bugün bir girişimci olarak ürettiğiniz bir projeyi bir yatırımcıya götürdüğünüz zaman size diyor ki global ayağını düşündün mü? Çünkü artık dünyada yani biz buradan Teams'e bağlanıp Zoom'a bağlanıp Çin'deki adamla toplantı yapabiliyoruz. Ya pandemiden önce biraz daha zordu. Bunu kimse bilmiyordu ama şu an dünyanın öbür ucundaki adama yatırım isteyebilir hale gelebiliyorsunuz. Ürettiğiniz bu proje öbür dünyadaki bir adamın şeyini çözebiliyor. Ben bir girişimcilik eğitimi alıyorum aynı zamanda çalıştığım şirkette. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yatırım alan şirketin sunumunu izledim. Yani yaptıkları iş şu. Uber'i düşünün. Uber'de ne oluyor? İnsanları bir yerden bir yere taşıyorsunuz. Şimdi çalışan ebeveyn var, çocukları var. Çocuklarını şimdi bir yere götürmek gerekiyor. Yani kursa götürecekler, spora götürecekler ama anne çalışıyor, baba çalışıyor, zamanları yok. Gelişimci buradaki fırsatı görüyor, diyor ki ben Kidoodle diye bir şirkette yanlış hatırladım. Kidoo oldu hatta sonra ismi. İnternetten araştırabilirsiniz. Kidoo diye bir şirket kuruyorlar. Diyorlar ki Bizim diyorlar özel eğitimli şoförlerimiz var. Güvenle sizin çocuğunuzu kapınızdan alıyoruz. Siz yok musunuz? Anneannesinden alıyoruz. Siz kamerayla izleyebiliyorsunuz. Gidene kadar GPS ile takip edebiliyorsunuz. Kaçta indiğini, kaçta oradan çıktığını, eve geri döndüğünü görebiliyorsunuz. Siz gönül rahatlığıyla işinize gidin. Biz burada çözüm oluşturduk size.
Evet, biliyorum.
Ve şu an çok büyük yatırım aldılar. İnanın ileride de çok duyacaksınız. Yani sadece Türkiye'de başladı şu an ama globale de açılacaklar. Tanıyorum çünkü yani bu işi üreten kişileri. Çok basit bir fikir aslında. Bir problemi bulmuşlar. Çok
Evet.
basit bir fikir üretip
Evet,
harekete
yani
geçmişler.
ilk adımı atmışlar. Muhtemelen değil mi? Yol çok daha uzun onlar için ama bu yenilikle birlikte yani umarım işi tutacaktır gibi de duruyor zaten. Bu şekilde devam edecek. Yani
Ya
fırsatı
yine bir
görebilmek.
örnek daha vereyim. Yani biraz uzattık konuyu ama hani arkadaşların düşünmesi için çok basit örnekler. Wars App diye bir uygulama var. Benim PlayStation'ım var. Sen PlayStation kiralamak istiyorsun. Ben PlayStation'ımı kiralayıp para kazanıyorum. Sen PlayStation'ımı alıp 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük. Çünkü PlayStation almak şu an pahalı. Her şey kiralamaya dönmüş durumda. Sen tatile gideceksin. Arkadaşlarınla PlayStation oynayacaksın. Gidip de PlayStation mı satın alacaksın? Hayır. Geleceksin benden kiralayacaksın. Sen mutlu, ben mutlu. Bu işi kuran Versap aradan komisyon alacak. O mutlu. İş girişimini buldu. Bizi buluşturdu. Bu kadar basit aslında bazı şeyleri düşünmek. Sadece işe odaklanmak gerekiyor.
Bakalım.
Yani
Yani
Kiyosaki'nin dediği gibi bunu nasıl karşılarım? Bunu nasıl başarabilirim? Buna odaklandığınız zaman bir girişimcilik fırsatı önünüze çıkabiliyor.
bakalım. Yani güzel
Ömer
bir
Faruk çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey?
yayındı. Yani gerçekten güzel bir yayındı. Benim tabii ilk deneyimim bu anlamda. Umarım yani tatsız bir yorumlama olmamıştır diye ümit ediyorum. Bence güzel kitaplar. Hani her iki kitapta hani nakit akışı da yani dahil. Üslupları da güzel. Hani akıcı buldum ben. Ya da bana öyle geldi. Güzel bir farkındalık olacağını düşünüyorum. Yani yayın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hani ilk deneyimde böyle bir finans alanında bir şeyler yani konuşmaya çalıştık. En azından okuduklarımıza dönük. Dinleyenler için ayrıca dinledikleri için de teşekkür ediyorum
Yani belki de şu an kitap kulübünün en uzun yayınını yaptık seninle beraber.
ya. Tüh.
Onun için çok teşekkür ederim. Yani tüh değil, aslında gayet keyifli oldu. Yani sen 59 dakika olmuş diyene kadar ben saatin farkında değildim. Umarım izleyen arkadaşlar da keyif almışlardır. Umarım aktardığımız bilgiler bir kıvılcım yakmıştır. Bu kitapları alır okurlar. Onlar çok daha iyilerini belki başka yayınlarda gelip bize anlatırlar. Daha iyi, yani siz bunu anlatmışsınız ama şu kitapta varmış, bunu da okuyun. Ben bunu da okudum, ekledim. Bambaşka bir bakış açısıyla belki yarın bir iş kurarlar. Bizi yad ederler. Derler ki ya bu adamlardan duyup bir kitap almıştım. Hayatım değişti derler. Çünkü böyle çok fazla hikaye var. Onun için ben sana yayına katıldığın için ve güzel sohbet için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim ya. Sağ olun. İyi
Bir
akşamlar
başka
diliyorum tekrar.
Hardware Plus Kitap Kulübü yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.